Ayrım 2. S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 18. 2. Bölüm. Fotoğraflarla tecavüz. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 Nisan 2020 akşamı paylaştığı istifa açıklamasını böyle bitiriyordu. Gerekçe pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın çok geç yapılması ve bundan dolayı yaşanan izdiham görüntüleriydi. Soylu'nun bu istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Ancak o ana kadar sosyal medyada ciddi bir süreç yaşandı. Soylu'nun istifasına sessiz kalanlar kadar karşı çıkanlar da vardı. Ses verenlerden biri de iş insanı Sadullah Alagöz'dü. Alagöz o gece Twitter hesabından şu mesajı paylaştı. Terör örgütlerinin, vatan hainlerinin korkulu rüyası olmuş, vatana hizmet aşkıyla görev yapmış, ülkemizin, milletimizin huzuru için canını dişine takmış bakanımız Sayın Süleyman Soylu, bu ülkenin senin gibi dürüst, çalışkan, korkusuz evlatlara ihtiyacı var. İstifanı kabul etmiyoruz. Alagöz, Bakan Soylu ile farklı zamanlarda çektirdiği 4 ayrı fotoğrafını da mesajına eklemişti. Ve bu sayfada o fotoğraflar yer alıyor. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Şu var, devlette gücü olan biriyle fotoğrafı olmak AKP döneminde birçok kapıyı açan ya da imtiyazlı hale getiren anahtar rolünü üstlendi. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda çok büyük bir fotoğraf albümüne sahipti. Suça bulaşmış birçok şüphelinin suçla mücadele etme görevi olan Bakan Soylu ile fotoğrafı çıktı. Peki bu bölümde adını verdiğimiz Sadullah Alagöz'ün ne önemi var? Anlatalım ve devleti yönetenlerle fotoğrafı olmanın nelere yol açtığını çok ağır bir yaşanmışlıkla öğrenelim. 40 yaşında olan Alagöz, Ankara merkezli Ark Holding'in sahibiydi. Asıl uzmanlık alanı mobilyacılıktı. Ancak bazı kafelerde ortaklık da yapıyordu. Ünlü bir pastane ve kahveci markasının Ankara'daki şubelerinden bazıları onundu. Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu'nun yani ANKAF'ın genel başkanlığını yapan Alagöz'ün bir ayağı da siyasetteydi. 2015 seçimlerinde AKP'den Ankara Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Yetmedi, 2019 yerel seçimlerinde de yine AKP'den Kahraman Kazan Belediye Başkanı olmak istedi. Ancak aday gösterilmedi. Lakin o AKP'nin, AKP'liler de onun peşini hiç bırakmadı. Birçok organizasyona birbirlerini davet ettiler, buluştular, fotoğraf çektirdiler. Zaten külotu açacaksın, içindekini de göreceğim. 2022 yılının yaz ayları. Bir anne ve 17 yaşındaki küçük kızı Eme yabancı bir ülkeden Türkiye'ye geldi. Dipnot, gerçek isim kitabın yazarları tarafından değiştirilmiş ve kodlanmıştır. Ailenin büyük kızı Ankara'da üniversitede okuyor, onlar da Türkiye'de oturum izni alabilmek için ticaret yapmayı planlıyordu. Bunun için tam bir restorana ortak olmak üzereyken Sadullah Alagöz'le tanıştılar. Alagöz aileye kendisini sahip olduğu Ankara Etimesgut'taki ALG kafeye ortak olmalarını önerdi. Dediği oldu, noterde işlemler yapıldı ve bu ortaklığı kutlamak için bir yemekte buluşuldu. Restoranda Alagöz anne ve iki kızı da vardı. Gerisini 17 yaşındaki Eme'den dinleyelim. Yemekte Sadullah Alagöz bana çok güzelsin, seni patron yapacağım, senden o enerjiyi alıyorum, patron kadınsın şeklinde sözler söyledi. Ben bunları iltifat diye düşündüm. Gece restorandan çıktıktan sonra ortak olduğumuz kafeyi açtırdı. Bize gösterdi, ben kafeyi beğenmedim. Sabah kafeye gittim, babam ticaretle uğraştığı için ben de ticaretten anlarım. Z raporunu aldım, inceledim. Ciroların düşük olduğunu gördüm. Sadullah Alagöz'ü aradım, bu durumu söyledim. Sadullah Alagöz bana, sana bu durumu ödetirim. Nasıl gidersin? Hangi cüretle gidersin? Bu saygısızlık, çocuk oyuncağı değil. Ben çok güçlüyüm, siyasi olarak da güçlüyüm. Yarın bir gün başkan olacağım tarzında sözler söyledi, bağırdı. Daha sonra telefonu kapattı. Tarih 21 Ekim 2022'ydi. Sadullah Alagöz, EM'nin ablasıyla mesajlaştı ve kardeşini ona şikayet etti. Alagöz öyle sert yaklaşmıştı ki abla mahcup olmuştu. Bir süre sonra kardeşi adında seninle konuşmak istiyor, ne zaman müsaitsen veya yanına da gelebilir, özür dileyecek dedi. Alagöz de bunun üzerine Simpaş Altın Oran adıyla bilinen sitenin içinde yer alan ve sahibi olduğu pastanede buluşmak için randevu verdi. Abla akşam 20.18'de Alagöz'e mesaj attı. EM çıktı, geliyor yanına ama çok üzgün ve pişman. Özrünü kabul et, olur mu? Hatası çocukluğundan. Alagöz ise sen merak etme mesajı ve bir nazar boncuğu sembolü ile yanıt verdi. EM buluşmanın olacağı pastaneye varmıştı, sonrasını şöyle anlatacaktı. Yukarı ofis kısmına çıktım. Sadullah Alagöz oturuyordu. Daha sonra aynı kadın geldi. Bir şey içer misiniz diyerek sordu, çıktı. Sadullah Alagöz bana Z rapor aldığım kafedeki görüntümü gösterdi. Sen artist misin? Biliyor musun ben kimim dedi. Telefonundan Instagram'ını açtı. Siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ben başkan olacağım. Polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi dedi. Çok korktum, özür diledim. Sadullah bana sen düşün, biz sevgiliyiz, sevişeceğiz. Sen beni evine davet ediyorsun. Odaya geçeceğiz ama sen odaya erken geçiyorsun, heyecanı kaçıyor. Z raporu da alman bunun gibi dedi. Yine bana sen benim vücudumu göreceksin, ben de senin vücudunu göreceğim. Yemek yedikten sonra zaten soyunacağız. Sen hemen soyunuyorsun, heyecanını kaçırıyorsun. Z raporu alman bunun gibi dedi. Yine bana beni odana davet etmiyorsun. Ben gidip çekmeceyi açıp külota bakıyorum. Zaten külotu açacaksın, içindekini de göreceğim. Heyecanı kaçıyor. Z raporu alman bunun gibi şeklinde sözler söyledi. Bunları söylerken ben sadece susuyordum. Ben ağlıyordum, bağıramıyordum. Evet, Sadullah Alagöz genç kıza ardı ardına cinsellik içeren sözler söylüyordu. Eme o akşamı gözünün önüne getiriyor, an be an aktarmaya devam ediyordu. Bana neden bunu yaptın, yapmayacaktın. Ben güçlüyüm. Bu güce dahil olmak istersen seni zengin, prestijli yaparım, tatile gönderirim dedi. Sonra oda sıcak, istersen ırkanı çıkar dedi. Ben hayır dedim. Bana sırlara önem veririm. Ben hiç içmedim. Eğer bir gün içersem güveneceğim kadının yanında içerim. Yoksa videomu çekerler, benimle alay ederler dedi. Bu esnada masanın diğer tarafında oturuyordu. Daha sonra gelip karşıma oturdu, yemek söyledi. Aşağıdan yemek getirdiler. Yemeği getiren kişi herkes çıkabilir dedi. O sırada ablası da merak edip kardeşini arıyordu. Alagöz bunun üzerine EM ile bir fotoğrafını sorun yok diyerek ablaya gönderdi. Çok şükür yanıtını aldı. Ancak o sırada Alagöz EM'nin vücudunu övüyor, sırlarını korumasını tavsiye ediyordu. Sahi neydi o sırlar? Birazdan yanıt bulacaktı. EM o anları anlatmaya devam ediyordu. Ben eve gitmek istedim. Beni affettiyseniz kalkıp gidiyorum dedim. Ayağa kalktım. Sadullah kalktı. Kapıyı kilitledi. Bana güzel dille söyledim. Anlamadın galiba. Yerinde otur. Daha kötü şeyler olur dedi. Tekrar oturdum. Yanıma geldi. Beni kaldırdı. Kendine doğru koltuğa çekti. Öpmeye başladı. Geç saatte herkesi göndermişti. Kapı kilitliydi. Anahtar üzerindeydi. Ben ona engel olmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi, benden güçlüydü. Bir eliyle ağzıma bastırdı, elbiselerimi çıkarmaya çalıştı. Burada kesiyoruz. Sadullah Alagöz 17 yaşındaki EM'ye tecavüz etmişti. Genç kız ben ağlıyordum, bağıramıyordum. Bağırınca da aşağıda kimse yoktu, kimse duymuyordu diye anlatıyordu o anlarda yaşadığı şoku. Alagöz ise tecavüz sırasında ben güçlü bir insanım, bana bunu yapamazsın, seni gebertirim, aileni gebertirim diye konuşmaya devam ediyordu. Sadullah Alagöz'ün odasındaki son dakikaları ise E.B. şöyle aktarıyordu. Benim pantolonuma sürtünerek boşaldı. Sonra kalktı, ben ağlıyordum. Cinsel organını peçete ile sildi, etrafı da sildi. Ben kapıya doğru gittim. Ablam beni arıyordu. Telefonu açtım. Şokta olduğum için bir şey söylemedim. Sadullah ablama benim için ben bırakırım dedi. Bana annene asla söyleme. Söylersen başın yanar. Ailene çok kötü olur dedi. Sonra arabaya bindik. Saat sabaha karşı 2'ye geliyordu. Sadullah Alagöz tacizlerine arabada da devam ediyordu. E.M.'den dinleyelim. Arabada bana bu enerjiyi aldığım gün, o bakışlarında hissettiğim zaman uygun yerde ve zamanında yaparım dedi. Ayrıca araçta bana yaşımı sordu, 17 olduğunu söyledim. Bana evli olduğunu, kızından 3 yaş küçük olduğumu, karısıyla hiç ilişkisi olmadığını, asker arkadaşı gibi olduklarını, çocuklarının annesi olduğunu, başka biri olduğunu, ona ev açtığını, her gün onunla birlikte olduğunu söylüyordu. Bu esnada ben psikoloğumla WhatsApp'tan yazışıyordum. Benim kafamı çevirdi, kiminle yazışıyorsun dedi. Yarın öbür gün ortaya çıksa kimse inanmaz dedi. Sonra sonsuz diye bir kadını aradı. Hatunum diye hitap etti. Bana sen de selam ver dedi, ben de selam verdim. Araçta da bacağıma dokunması oldu. Evimizin yakınındaki ışıklarda da bana beni öp dedi. Ellerimden tuttu, ben yanaklarından öptüm. Niye dudaktan öpmedin dedi. E.M. evine vardığında üzerindeki şoku halen atlatamamıştı. Telaşlıydı, hemen duşa girdi. Ancak elbiselerini bir kenara sakladı. Ablası ve annesi ise merak içindeydi. Onlara özür diledim dedi ve uyudu. Alagöz, bu bir iftira. Genç kız aradan birkaç gün geçtikten sonra ablasına ve annesine yaşadıklarını anlattı. Aile yaşadıkları üzüntünün yanı sıra korkuyordu. Abla ilk baştaki hislerini şöyle anlatacaktı. Babamız ve amcalarımız bu durumu öğrenirse namus için E.M.'yi öldürme ihtimalini düşündüğümüz için sustuk. Şahsın devlet büyükleriyle olan resimlerini göstererek yapmış olduğu tehditlerden korktuk ve bu şahıs ile baş edemeyeceğimizi düşündük. Yabancı olduğumuzdan kaynaklı olarak bizi sınır dışı ettireceğini düşünerek sustuk. E.M.'ye yabancı ve çocuk olduğu için kimsenin inanmayacağını söylemiş. Ancak yaşananları duyan bir aile dostlarının ısrarıyla E.M. Sadullah Alagöz'den şikayetçi olmaya karar verdi. Aile de onun yanında mücadele edecekti. Tecavüzün yaşandığı günden 11 gün sonra tarih 1 Kasım 2022. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, E.M.'nin ifadesini aldı. Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifade sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir temsilci de hazır bulundu. İşte bu bölümde okuduğunuz anlatımlarda o süreçten itibaren alınan resmi ifadelerden kesitlerdi. E.M. yaşı küçük olduğu için artık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir yurtta koruma altında yaşayabilirdi. Ancak hem kendisi hem de ailesi bunu istemedi. Nihayetinde hazırlanan sosyal inceleme raporuyla E.M.'nin ailesine teslim edilmesinin onun yararına olacağına kanaat getirildi. Mağdur E.M.'nin dosyası artık hem yargıda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaydı. Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz 24 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in davetiyle ifade vermeye gitti. Ertesi günde yazılı ifadesini avukatı Muhammed Emre Hamidi aracılığıyla savcılığa sundu. Dipnot, genç avukat Hamidi'nin sosyal medyadaki profilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafının bulunması tesadüf değildi. Zira Sadullah Alagöz'ün avukatı eski AKP milletvekili Ataullah Hamidi'nin yakınıydı. Peki tüm bu suçlamalara Sadullah Alagöz'ün yanıtı neydi? Alagöz savcılığa sundu 5 sayfalık ifadesine ilk olarak E.M. ve ailesiyle nasıl tanıştığını anlatıyordu. Ancak ifadenin ikinci sayfasında karşı bir suçlamada bulunuyordu. Alagöz'ün iddiasına göre E.M.'nin ablası kendisini cinsel birlikteliğe zorlamıştı. Dahası ileri sürülen o ilişkiden kalan spermlerine dair şu cümle yazılmıştı. Müvekkil içinde sperm olan selpak poşetinin akıbetini bilmemekle birlikte aleyhinde kullanılabileceği düşüncesindedir. Alagöz, E.M.'ye tecavüz ettiği suçlamasına dair ise şunları söyledi. Müşteki E.M. müvekkilin bulunduğu makamında olduğu süre boyunca müvekkil personelleri 14 sefer odaya girip çay, kahve, pizza, kola gibi servislerin yapıldığı kamera kayıtlarında mevcuttur. Müvekkil ve müşteki E.M.'nin bulunduğu mekanın makam odası alçıpan ile bölünerek oluşturulmuş bir odadır. Dolayısıyla içeride gerçekleşen konuşmalar rahatlıkla duyulmaktadır. Müştekinin müvekkilin zamanını çalarak uzun uzun sohbet etmeye çalışması müvekkili rahatsız etmiş ve müvekkil personeline seslenerek saat 00.40'da mekanı kapatmak için talimat vermiştir. Müvekkil geniş zaman aralıklı kamera kayıtlarına bakıldığında anlaşılacağı üzere sahibi olduğu mekandan çıkmadan personel çıkış yapmamaktadır. Müşteki müvekkilin bulunduğu mekana geldiği gün bu şekilde olacaktır. Kamera kayıtlarından görüleceği üzere ışıkların sönmesiyle elemanların gittiği düşünülerek müşteki E.M. tarafından söz konusu iftirayı müvekkile yöneltmiştir. Belirtilen cevapların yanı sıra müvekkil ve müşteki E.M.'nin görüştüğü günün çıkışında mekanın müdürü Aslı, çıkış yapılan süre boyunca genel müdür ile mesaj ve telefon arama yoluyla iletişim halindedir. Sözün özünde Sadullah Alagöz o gün o pastanede müdür Aslı'nın da olduğunu, bir tecavüz olsa duyulacağını iddia ediyordu. E.M.'nin ifadesinde tecavüz sırasında ağzının kapatıldığını ve ben ağlıyordum, bağıramıyordum, bağırınca da aşağıda kimse yoktu, kimse duymuyordu dediğini hatırlatıp soruşturma dosyasındaki bir başka noktayı ortaya koyalım. Alagöz ifadesinde saat 4'te mekanı kapatmak için talimat verdim diyordu. Halbuki WhatsApp yazışmalarına göre pastanede bekleyen müdür Aslı saat 00.37'de dışarıdaki amiriyle şöyle konuşuyordu. Başkanım bekleyeyim mi? Çok uykum geldi.
Bekle kızım, kimse yok senden başka.
Her yeri kapattım. Evet, müdür Aslı çok uykusu geldiğini söylüyordu. Yaklaşık yarım saat boyunca dışarıdaki amirine hiç yeni bir şey yazmadı. 01.04'te yine bir mesajlaşma oldu. Çok uykum geldi.
Haydi uyu, Allah rahatlık versin.
Görüşürüz. Başkan kitler gider, kapat dedi zaten.
Tamam kızım.
Evet, Alagöz'ün kendisine tanık olarak gösterdiği müdür Aslı'nın o geceki hali buydu. Keza yukarıdaki satırlar yazıldığında 17 yaşındaki E.M. halen Sadullah Alagöz'ün makam odasındaydı. Alagöz'ün savcılığa verdiği ifadeden devam edelim.
Müvekkil ve müşteki bulundukları mekandan çıkış yaptığı saatte kamera kayıtları incelenecek olursa, müvekkilin kıyafetlerinin tertipli olduğu, herhangi bir bozulmanın olmadığı, aynı şekilde müşteki E.M.'nin tavrında ve davranışlarında yahut yüz mimiklerinde herhangi bir tedirginlik olmadığı anlaşılmaktadır. Kamera kayıtlarından da görüleceği üzere müvekkil ve müşteki vedalaşarak müvekkil sağ müştekinin sol tarafa gittiği, yaklaşık 20 adım sonra müştekinin seslenerek beni bırakır mısın demesi üzerine müvekkil ayrıldıkları saatte bir kadının tek başına evine gitmesinin sorun olabileceğini düşünerek kabul etmiştir. Müvekkil suçlamalarda belirtildiği şekilde müştekinin bir eliyle ağzını, diğer eliyle müştekinin ellerini tuttuğu müvekkil üzerine atılmış iftiradır. Tüm deliller, kamera kayıtları, mesajlar, şahitler, tanıklar iftiranın asılsız olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Adli tıbbın kritik tespiti. Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz'ün savcılık ifadesinde şu da dikkat çekiyordu.
yarattıkları hayali ve iftiralardan ibaret bu şikayetlerin hiçbir kelimesi doğru olmayıp hiçbir resmi ve gayri resmi belge ve delile dayanmamaktadır. Ancak Alagöz'ün bilmediği bir belge vardı. Adli Tıp Kurumu'nun 1 Aralık 2022 tarihli raporu. Dedik ya, mağdur E.M. elbiselerini olay sonrası saklamıştı. İşte adli tıp bu sayede olay gününe ait elbiselerde inceleme yapabildi ve E.M.'nin pantolonunun üzerindeki bir lekeye dair şu bulgu rapora geçti. Pantolon üzerinde tespit ettiğimiz lekeden leke 1, hazırlanan preparatın mikroskopik incelemesinde sperm hücresi görülmedi. Ancak menide ve idrarda bulunan prostat spesifik antijen PSA tespit edildi. Bu ne demekti? Özetle PSA, erkeklerin dışarı boşaltılan sperm salgılarının sıvılaşmasını sağlayan enzimdi. Cinsel saldırı olaylarının açığa çıkmasında ise hayati derecede bir kanıttı. Yani şu, Alagöz'ün hiçbir belgesi yok ki diye savunma yapması boşa düşüyordu. Adli tıp raporu tecavüz suçlamasını doğrulamaya yönelik önemli bir delildi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.